Ayrım 7. Yaz düşleri, düş kışları, Tomris uyar. Sayfa 63. Rus ruleti. Hepsi ikinci dönünün başladığını seziyordu.
Bir saatlik yemek molası.
Otobüsten yorgun bir kalabalık döküldü. Delikanlı garajdaki çay evlerinden birine koştu. Başını suyun altına tuttu. Cılız su şeridi, saçlarını koyulaştırarak aşağılara aktı. Damalı gömleğinden içeri sızdı, sırtında karar kıldı. Delikanlı ıslak, buruşuk gömleğini pantolonuna sokup düzeltirken aynada yüzünü inceledi. Hiçbir zaman açık vermemeli, hiçbir koşulda. Akan suyun o yapışık izlenimleri durulayacağını umdu. Neydi o yerlere saçılmış fındık fıstık, ayçiçeği, o naylon torbalar, bisküvit paketleri, meyve kabukları, koltuklardaki poğaça kırıntıları, tepeye gerilmiş daracık filelerde tıngırdayan şişeler, çantalar, plastik çöp sepetlerine iliştirilmiş, o kargaşada bile özenle ıslak pamuklara sarılıp kış saksılarına dikilmeye götürülen zakkum kökleri. Bunlar adam olmaz canım. İşlerinde yok. Hepsi yetmiyormuş gibi, kargaşayı daha da koyulaştıran, dayanılmaz bir boğuntuya çeviren o arabesk şarkılar sonuna kadar açılmış kasetlerde. Kimse de çıkıp kısın diyemiyor dese, hepsi sürücüyü tutar zaten. Kimin arabasına binse onun düdüğünü. Uzun saatler boyunca kişiyi koltuğuna tutsak eden, yaşamayı bir vınlamaya dövüştüren o edilginlik. Havalandırması çalışmıyormuş otobüsün. Pes, bu sıcakta. Bu ülkede yaşanmaz canım. Yıkanınca öfkesini, yorgunluğunu atmıştı biraz. Şimdi kıyıcı çakır gözleriyle, dalgın bir suda, kendi görüntüsünü sevmeye doyamayan bir eski çağ tanrısını andırıyordu. Aynada tam arkasında bir sokak ressamının çizdiği abartılmış, menevişli bir gün batımı. Garaj çay evlerinde, lokantalarında otobüs kalabalıkları. Varanlarla birazdan kalkacakları haber veren çığırtkan hoparlörler. Başlarını dizlerine dayayıp uyuklamaya çalışan bezgin kadınlar. Ayaklarını altlarına alıp çevrelerini büyük bir ezinçle süzen yaşı belirsiz erkekler. Dövme dondurmacının el çabukluğunu, ucuz kolonya satanların büyülü kutularını gözleyerek, yaşamdan bir şenlik payı almaya çalışan, bakımsız, kirli, sevilmeyen çocuklar. Delikanlı küçümsüyor bu sürüyü. Geçici bir kalabalık, iyi ki, diyor. Bir saate kalmaz. Bir çocuk bulmacasının tahta küpleri gibi dağılır giderler. Bir el, yeni yüzlerle donatır bulmacayı. Ama bizim gibiler için hep aynı yüzlerdir bunlar. Yazgılarına sahip çıkma gücü nerede? Nerede o bilinç? Söz gelimi otobüste yanında oturan yaşlı kadın, yol boyunca durmadan konuşmuştu. Hem de hiç yanıt beklemeden sürdürmüştü o tek düze konuşmayı. Emanetçiye bıraktığı bavulları merak ediyormuş. Onca bavul arasında bulunabilir miymiş? Emanetçi o saatte orada olur muymuş? Saat kaçmış? Varmalarına kaç saat varmış? Çağdan habersiz bunlar. Çağın hızından, teknolojiden. Takmayacaksın kafanı. Yolunu bulup sıyrılacaksın aradan. Kapağı bir yabancı ülkeye atacaksın. Hadi o kadın neyse yaşlı. Ya Osman? Birlikte otelcilikte okurlarken çok iyi öğrenciydi. Osman başarılıydı. İki yabancı dil biliyordu. Davransana be kardeşim, çağ bizi bekliyor. Okulu bitirdikten sonra iş bulamamışsan bir iş yarat kendine. Giriş. Bak, kara cahiller bile yolunu bulup son model spor arabalar çekiyor altlarda. Yok efendim, kazandığı ona yetiyormuş. Kaç kere söyledim. Gezdirdiğin grupta kadın oldu mu gözünü dört açacaksın. Güzel çirkin demeyeceksin. Yabancı olsun yeter. Çünkü bu karı milleti başka ülkeye gitti mi orospular. Kendi yurdunda yapamayacağını yapmaya kalkar. Yararlanacaksın işte. Oğlan kaytarıyor. İletişim kuramadığı kadınla sevişemezmiş. Buna benzer bir laf. Kim öğretiyor bunları? İtalya'da sırf bu işle geçinen delikanlılar var ki erkeklik açısından bizim ayağımıza su dökemezler. Ne haber? Delikanlı gerinerek saatine baktı. Bu ağırlaşmış, işkembe, keskin sidik, kebap kokulu garajda lokma süremezdi ağzına. Yağsız bir şeyler bulmalı. Son haftada aldığı o 2 kiloyu atmalı mutlaka.
Haydi bizim yolcular,
dedi yanından geçen sürücü. Yemeğini bitirmişti. Dişlerini ucu yanık bir kibritle karıştırıyordu.
Hadi.
Müzik kutusu açıldı. Eski bir Alman evinde, loş, akşama hazırlanan çay kokulu bir ikindide kapanık bir görkem yayıldı odalara. Müzik kutusu açılıp da matrosun ilk notaları yükseldiğinde çocuklar sustular. Kutunun çevresine çekildiler. Çok ama çok uzaklara gitmeyi düşlediler. Dar sokaklar, beyaz evler, eşiklerde uyuklayan pijamalı ihtiyarlar, başları kara çatkılı kadınlar gördüler. Bir sabun, pelin, sakız kokusu duydular. Güneşte suya bastırılmış çamaşırlar yine güneşte savruluyor. Kururken emdikleri kokuları iç içe geçmiş sokaklara, o sokaklarda yürüyenlere püskürtüyorlardı. Bu insanların çoğu yoksuldu. Ama nedense hepsi konukseverdi. Ya da öyle olmak zorundaydı. Oralarda hiçbir yabancı aç, sevgisiz bırakılmıyor. Sert domateslerden, kösnür şeftalilerden, küçük yeşil limonlardan, el değmemiş sevgilerden payını alıyordu. İkinci Dünya Savaşı, kuzeye bol denizli, güneş şarkıları söz veriyordu. Matros. İhtiyar kentlerden kurtulacaklardı. Nice tanrının kendini atıp can verdiği denizlere, o canın kalıcı maviye boyadığı uzak sulara, tanrı kapatmalarının sürgüne giderken etleriyle kanlarıyla biçim verdikleri kara parçalarına varacaklardı. Nice yarı ölümlünün bir aşk, bir kaçamak, bir yanılgı uğruna ölümlülüğü seçtiği kıyılarda hakların yarattığı düşleri kurmayı öğreneceklerdi. Helga Ahmet'e bir drahmi uzatmıştı.
Bir gazoz, tamam?
Tamam, dedi Ahmet, küçük çocuk gülümseyişiyle. Bu saatlerde orada Osman, Ercan, Ahmet, bütün takım balıkçının yerinde buluşmuşlardır. Tiril tiril siyah kazakları, beyaz pantolonlarıyla, yanık tenlerine taktıkları altın zincirlerle. Ahmet köpeği Nalan'ı denize alıştırmaya çalışıyordur. Kışın birlikte balığa çıkacaklar çünkü. Nalan'ı deniz tutuyor. Yaz bitti. Dış satımlık şile bezi giysiler, örgü işleri, deri şortlar savruluyordur boş yollarda, şimdi ıssız kalan çarşıda. Kürkler, kuzu postları, altın, gümüş takılar. Birdenbire yükselen bir susku. Suskunun duyulmayan şarkısıyla barın küpeştesi denize açılıyor.
Koyu yeşil, kızıl, tarçın şişeler soylu bir ortaçağ kilisesinin renkli camlarını anımsatıyorlar, diyor Osman.
Çare yok. Yaz bitti. Rıhtımda duran gezinti gemisinden 2-3 nota yükseliyor. Matros.
Haydin gidiyoruz.
Aynı ailelerden, aynı deneyimlerden gelme, orta yaşlı Avrupalılar, bildik sese uyup gemiye doğru yürüyorlar. Kolları, bacakları çok kalın bir kadındı Helga. Bir dev anası demek daha doğru. Babası ünlü bir Alman sanayicisiymiş, soylu bir aileden. Kocası İtalyanmış, çok zenginmiş. Helga,
Seni seviyorum, dedi kumsalda. O gece sevişirlerken. Seni seviyorum. Soluğu ve kol altları çürük bir kent kokuyordu. Ama seviştikten sonra gövdesi tazelendi, yeni emdiği suyla serpildi. Bir gün Roma'ya gelecek olursan... Delikanlı ceplerini yokladı. Pasaportu, parası yerli yerindeydi. Bu gece burada bir otelde kalırdı. Yarın uçakla İstanbul. Otobüsü çekemezdi artık. Sonra Roma. Delikanlı, bedeninin bir yerinde kalan Osman yumuşaklığıyla düşündü. Silah tüccarı falan olmasın adam, kocası. Sonra, sirenlerin sesi bu, kulak asma, diyen Osman geldi gözlerinin önüne. Onun, ben uzaklığı dakikalarla, saatlerle değil, kayıp giden toprak parçalarıyla ölçerim deyişi. Ama canım, kişi çağdaş olma düzeyine vardı mı, silkinmeliydi bu tür duygusallıklardan. Beni bırakıp gitme ne olur Mona Lisa, diye inledi Türkan. Bu arabesk iniltiyi geçen yılın geçerli kadın seslerinden seçmiş, kendine kısa sürede yakıştırmıştı. Mona Lisa ile Türkan, garajdaki çay evlerinden birinde oturuyorlardı. Güneş batarken altın bir toz serpiyordu ikisinin kirpiklerine. Bir kadın emanetçiye doğru yürüyordu. Genç bir adam az ötede muslukta yüzünü yıkıyordu. Türkan, önemli günlerde giydiği siyah tergal etekliğiyle yakası oyuk, siyah ipek bluzunu, can canlı siyah cepkenini giymişti. Mona Lisa'nın armağan ettiği sarı çakmakla kendisinin ikisine yolluk olarak aldığı, oysa Türkan gitmiyordu, Samsun sigaraları masanın üstünde, Türkan'ın ufak siyah çantasının yanında duruyordu. Sonuna kadar açılmış kasetlerden, radyolardan, televizyondan ayrılık şarkıları yükseliyordu. Ayrılık yaman kelime, diye mırıldandı Türkan. Mırıldanırken de gözleri yaşardı. Yine oynamaya başlama Türkan, dedi Mona Lisa sert bir sesle. Mona Lisa'nın yüzü kemikliydi. Bakışları da sertti. Saçmalama, diye diretti. Kaç kere konuştuk bunları? Türkan çayından bir yudum aldı. Sigarasının dumanını bir film artisti gibi havaya üfledi çalımla. Benzetmek azdır ölüme. Mona Lisa'nın kızdığını görünce bastı kahkahayı. Ay ne yapayım valla, elimden başka türlüsü gelmiyor. İki şarkı tümcesi, önceki suskunluğundan, hüznünden iz bırakmamıştı. Gerçekten gülüyordu. İlk kahkahası yapaydı belki. Ama biraz sürdükten sonra sahici kıvamını almıştı. Belki de kısacık, 20 yıllık yaşamına sığdırdığı, olayların yoğunluğu, baskısı, üvey ana dayakları, sarhoş koca dayakları, pavyon erkeği dayakları, bu duygu iniş çıkışlarını kolaylaştırıyor, bir anın ta tepelerinden, bir batağın derinlerine çeke çeke, sarsıntılara bağışık kılıyordu onu. Sonra yine doruklar, yine çöküntüler. Gözyaşlarını hızla izleyen kahkahalar. Hangisinin daha sahici olduğunu kendi de kestiremiyordu Türkan. Öyküsü çok anlatıldığı, çok yazıldığı için kendine bile artık yabancı, gerçek dışı gelen bir öykü kahramanının kuşkuculuğuyla. Alnında kara saçlarının başladığı yere gururla yükselen pürüzsüz alnında doğruculuk vardı. Gamzeli yanaklarında hınzırlık, davranışlarında ise bir gözdağı. Mona Lisa içi yanarak baktı ona.
Bunları bırakalım şimdi, dedi. Çocuğun var. Yalnız kalmazsın. Hem oğlum büyüyor.
Biliyor musun Mona Lisa?
Daha önce söylememiş miydim sana? Dedi Türkan. Hani kız kıza gibi konuştuğumuz zamanlarda söylememiş miydim ben? Ayıp vallahi billahi ama ben var ya, çocuğumu unutuyorum görmeyince. Ancak yanımdaysa aklıma geliyor.
Garibim, diye düşündü Mona Lisa.
Ama duygulandığını belli etmedi.
Hoyrat ellerin savurduğu bu kızcağızı yeni kötü rüzgarlardan nasıl korumalı?
Biliyor musun Mona Lisa, ben var ya, diye sürdürdü Türkan. Sen o herifi dövene kadar nasıl dövmüştün değil mi? Hani pavyonun merdivenlerinden aşağı atlamıştın beni tartakladığını görünce. Elimden örgümü kaptığını görünce nasıl atlamıştın herifin üstüne? Takma kirpiklerini bir çıkarışta.
Tümcenin sonuna doğru sesi eriyip gitti. Telaşla kirpiklerini çıkarıp atan, lülelerle süslü takma saçını bir kenara fırlatıp, o çam yarması herifin üstüne atlayan Mona Lisa'nın eski zaman sevecenliğini anımsayınca.
Unutmuşum, epey oldu, diye gülümsedi Mona Lisa.
Ben hiç unutmam. Bir şey oldu mu hiç unutmam ben, dedi Türkan. Doğru söyle, bak ayrılıyoruz. Bir daha ya görürüz birbirimizi ya görmeyiz. Söyle bana, beni sevdiğin için mi kurtarmıştın o it oğlu itin elinden?
Yok canım, nereden çıkarıyorsun? Dedi Mona Lisa. O geceye kadar seni görmemiştim bile. Bakmamıştım sana daha doğrusu. Müsamerelerde giyilen türden işler acısı bir takım gece elbiseleriyle sahneye çıkan cılız, yapmacıklı bir kızcağızdın benim gözümde. O kızlardan herhangi biri.
Ya örgü? Hadi örgüyü bir daha anlat. Bu soru, Türkan'la Mona Lisa arasındaki özel dili, ikisinin içinde yaşadıkları özel kabarcığı belirlemeye yetti.
Evet, örgü önemliydi. Kaç kere söylettin bana. Oğluna durmadan bir şeyler örüyordun. Kalın, yumuşak, çok renkli bir şeyler.
Ben örmeden duramam. Elim sıkılır, dedi Türkan.
Yalan söylediğini o zaman nereden bilebilirdim? Yalan söylemeden duramadığını,
dedi Mona Lisa. Türkan utanmışçasına sustu.
Söyle bakalım şimdi. Oğlanı Melahat ablaya mı bıraktın? Doğru söyle.
Aman, soru sorup karıştırma kafamı Mona Lisa. Sokakta oynasa ne olur sanki? Hem sen ikimizi bırakıp yad ellere gitmiyor musun sanki?
Oğlum büyüyor,
dedi Mona Lisa yine ciddi bir sesle.
Unutma, oğlum büyüyor.
Babasına veririm, dedi Türkan hınçla. Biraz da o baksın. Hani bir zaman bizim pavyonlarda çalıştığımızı söylemişti birilerine. Hani çocuk bizim yanımızda doğru dürüst eğitim görmezmiş falan. Alacakmış hani, ahlaksız olurmuş çocuk.
Olmaz, korkma sen, dedi Mona Lisa. Korkma güzelim.
Türkan, Mona Lisa'nın yumuşamasından yararlandı. Burada kalsaydın, bir akşamcık daha kalsaydın. Gider bir lokantada, restoranda rakı içerdik. Nasılsa izinliyiz. Bu gece bizim gecemiz olurdu. Mona Lisa'nın güldüğünü görünce o da güldü. Bir süre sözlerle yüklü sustular. Ferhunde Hanım tuvaletten döndü. Islak ellerini keten mendilinde kuruladı. Plastik çocuk kovasındaki zakkum köküne şişe suyundan boşalttı azıcık. Masadaki yerini aldı. Rakıvey uyukluyordu ha. 20 günlük tatil, denizin göz kamaştırıcı tuzu, mavisi, gençlerin çığlıkları, yeni çıkan şarkılar, büsbütün yormuştu onu. Çıplak güneş yanığı başındaki siyah ihtiyarlık lekeleri daha da belirginleşmişti. Başı önüne sarkmış, uyukluyordu. Ağzı açıktı. Dudaklarının kıyısından bir salya çizgisi iniyordu gömleğine. Ferhunde Hanım, kocasının ne kadar ihtiyarladığını anladı. Birden şaşırdı, korktu. Kocasının gençliği, kendi gençliği demekti bir bakıma. Öğretmen okulunda aynı sınıftaydılar. Önce sınıf arkadaşlığı, sonra Anadolu'da, Kandilli'de, emeklilikte iş arkadaşlığı. Ama asıl hayat arkadaşlığı. Ferhunde Hanım, doğru sözcükleri, doğru duyguları bulunca gülümsedi. Şimdi nerede? Şu yan masadaki kızcağız söz gelimi, biraz bayağı bir şey. Ama oğlan mutlaka Fransız filolojisine gidiyordur. Pek uymuyorlar birbirlerine. Gençlik hevesi ne denir? Tuvaletin önündeki muslukta yüzünü yıkayan çakır gözlü genç, Türkan'a baktı bir ara. Göz göze geldiler. Belki de sen gidince hepten dağıtırım ben, dedi Türkan. Çocuğu hepten unuturum. Zaten tutunacak dalım mı var?
Olabilir tabii, dedi Mona Lisa kayıtsızca.
Türkan, sözlerinin ona işlemediğini görünce öfkelenmişti. Doğru söylesene sen, diye şirretleşti. Doğru söyle. Kim o gavur kadın?
Hangi kadın?
Mona Lisa şaşırmıştı. Daha önce de soracaktım ama sormadım tadımız kaçmasın diye. Ama artık gitmek var. Dönmek olmayabilir. Şu Mona Lisa canım, lüks bir pavyonda çalışıyordu besbelli. Kadın kılığında sahneye çıktığın için yüz vermedi sana. Seni şey sandı. Sen de küstün hayata, yalan mı? Mona Lisa kendini tutamadı. Kocaman bir kahkaha attı.
Kız Türkan, öldürürsün sen insana.
Türkan inanmıştı galiba. Öyle görünüyordu en azından. Yani o karıyla Eskişehir'de buluşmaya gitmiyorsun. Bana yalan söylemiyorsun. Mona Lisa eğildi, Türkan'ın ışıklı kara saçlarını okşadı.
O yüzden gitmiyorum.
Yine de güzel gülüşüyorlar, dedi Ferhunde Hanım kendi kendine. Bizim artık konuşacak konumuz kalmadı sanki. Belki de bunca yol tepip buralara gelmemiz bundandır. Ayşe çok seveceksiniz anneciğim demişti. Ama biz meslek hayatımızın başından beri hiç tatil yapmadık ki. Tatil nedir bilmiyoruz ikimiz de. Denize bakıp bakıp durduk. Sonra tatil bitti işte, yaz bitti. Gençler gibi göremedik oraları. Aklımda hiçbir şey kalmadı. Eve bir dönsem. Nimet uğramış mıdır? Çiçekleri sulamayı unutmamış olsa bari. Ayşe de uğrar hafta sonunda. Sonra Zonguldak'a gider yine. Tatil bitti, çocuklar uzakta. Buna da şükür, sağlığımız yerinde. Öyle bir boşluk var ki ama ölümü bile düşünmüyorum, korkmuyorum.
Kokonaya bak, babalığa patates soyuyor, dedi Türkan.
Buradaki yemekleri yiyemezler bunlar. Midelerine dokanır.
Şimdi onu bunu bırak da sen söyle bakalım, dedi Mona Lisa birdenbire.
Öne eğildi.
Beni mi özleyeceksin, giysilerimizi mi?
Hepsini, dedi Türkan iştenlikle. Hepinizi. Seni giysilerinden, süslerinden ayıramam ki. Mona Lisa bu sabah eşyalarını toplarken ev usul usul boşalmıştı. Önce aynanın önü, yüz sütleri, kremler, takma saçlar, göz kalemleri, dudak kalemleri, rimeller, pudralar, yine rimeller, ay tozları, Türkan Mona Lisa evde değilken ay tozlarını gözyaşları gibi yüzüne serpiştirir, göğsüne güneş tozlarından dövmeler yapardı. Sonra giysi dolabı boşalmıştı. Kırmızı saten gece elbiseleri, siyah tüller, tavus tüyleri, etoller, lame iskarpinler, file çoraplar. Günün en güzel saatleriydi onlar. Bazı sabahlar. Oğlan okula gitmiştir. Kahvaltı masasının üstünde ekmek kırıntıları, zeytin peynir vardır. Ev çay kokar. Mona Lisa yıkanıp tıraş olur. Sabahlığına sarınıp, kış güneşi alan bir köşeye yayılır. Türkan kahvaltı sofrasını toplar, saçlarını sarar aynanın önünde. Sonra yanına gelir, onun temiz kokusunu içine çeker. Oyun saati gelmiştir artık. Türkan bütün giysileri bir bir giyer çıkarır. Siyah ipek sütyenleri dener, yüzüne pullar yapıştırır. Mona Lisa cigarasını içer. Akşamdan kalmalık duygusunun getirdiği hüzünlü, aşırı sevinçli, bir yersiz yurtsuzluk içinde onu gözler. Küçük bir çocuğu izleyen, bıkkın bir yetişkin gibi önceleri, sonra o da katılır oyuna. Tırnaklarını birlikte boyarlar, o akşamın Mona Lisa'sını gerçekleştirirler. Bütün o kokular yoktu artık. O renkler, o ay tozları, o güvenli kabarcık. Giysilerin bir bölüğünü bıraktım, senin dolabına astım, dedi Mona Lisa. Vallahi mi? Türkan'ın içi hiç tatmadığı bir duyguyla dolmuştu. O yoğunluğu seyretmeden edemedi. Bari ayakların da az biraz küçük olsaydı, pabuçların. Mona Lisa güldü.
Nokta noktadan nokta noktaya hareket etmekte olan nokta nokta plakalı otobüs yolcuları, otobüsünüz kalkmak üzeredir, lütfen yerlerinizi alınız, dedi bir ses.
Ferhunde Hanım, kalan patatesleri bir kağıt mendile sardı. Belki yolda yerlerdi, ziyan olmasın. Sonra dört yana dağılmış bavulları, torbaları güçlükle toplayarak Rıfkı Bey'in elini tuttu.
Bey, şşş, Rıfkı Bey, hadi gidiyoruz.
Senin otobüs kaçtaydı, dedi Türkan.
15 dakika sonra,
dedi Mona Lisa. İstersen boş ver bak, gitme. Çocuğu babasına veririm. Onun için gitme.
Onun için gitmiyorum yalnızca, dedi Mona Lisa. Her ilişkinin bitmesi gereken bir yer vardır.
Bir şey mi yaptım kız? Güncellendirdim mi seni? Dedi Türkan arabesk sesiyle.
Bir şey yapmadın. Ama yürümeyecek.
Neden? Hani o sabah var ya senin koynunda uyandığım. Hani gece beni o çam yarması herifin elinden kurtardığın. İşte örgümü kurtardığın. İşte o sabah ne demiştin bana?
Ne demiştim?
Korkma, al çocuğu buraya getir demiştin. İnsaniyetlik etmiştin bana. Bunları hiç unutamam Mona Lisa.
Şimdi de öyle diyorum. Çocuğunu büyüteceksin, yetiştireceksin.
Sen bir kalsan yanımda, dedi Türkan. Bilirsin ben erkek nedir görmedim. Aşk nedir bilmedim senden önce. Öyle güzel giysiler, kokular bilmedim.
Biliyorum,
dedi Mona Lisa. Şimdi gidiyorsun. Anlıyorum, gideceksin sen. Konuşmam boş. Peki ne yapayım Mona Lisa?
Yalnız kalınca ne yapayım? Bankadaki parayı çekip çocuğu kursa göndereyim mi? Söyle, yapayım.
Yine başladın atmaya diye güldü Mona Lisa. Çocuğu doğru dürüst okutmayacağını biliyorsun. Bari yalan atma.
Yalan söylemezsem çok korkuyorum, dedi Türkan. Yalnızlıktan korkuyorum. Sen akıllısın Mona Lisa. Bir yol göster bana.
Bilmiyorum ki, dedi Mona Lisa. Ben de ne yapacağımızı bilmiyorum. Yaşaya yaşaya bir çıkar yol buluruz elbet. Hadi ayrılalım artık, git, git artık. Hadi öpeyim seni.
İki takım elbiseni ütüledim, dedi Türkan, kısık, hızlı bir sesle. Çantana köfte koydum. Yumurta haşlayıp koydum. Yolda yersin belki. Kızma.
Git, dedi Mona Lisa. Sana yazarım. Uzatmayalım artık.
Türkan, azarlanmış bir sokak köpeği gibi kırılmış gözlerle bakar Mona Lisa'ya. Bir an duralar, sonra yitirdiği olanca zamanı kazanmacasına hızla koşar gerilere doğru. Gar boşalmaya başlamıştır. Bir altın zümrüt, panayır, deniz ışıltısı yükseliyordu her yandan. İleride birileri koşuşuyordu. Bir araba durmuştu. 2-3 kişi bir genci sürükleyip götürüyorlardı. Mona Lisa saatine baktı. Daha 5 dakika falan vardı. Otobüsün kalkması gecikirdi nasılsa. Kalabalığın biriktiği yöne doğru yürüdü.
Şu otobüsten iner mi acep diye düşündü bankanın önünden bir türlü ayrılamayan jandarma eri.
Sarışın, yontulmuş ince yüzüyle görkemli saraylardan bir Rönesans resmini andırıyordu. Elinde en gelişmişlerinden otomatik bir tüfek vardı. Kahvelerden, çay evlerinden, lokantalardan, garajlardan yükselen altın ışıltısına baktı bir süre. Altın, güneşin çevresinde yoğunlaşmış, dönüyor, gittikçe kararıyordu. Bulutlara asılıp kente dağılıyordu. Yaz bitmişti. Karanlık erken iniyordu. Otobüsle gelecek genç, emmisinin bir tanışının oğluydu. Bir koruma polisinin oğlu. Emmisinin anlattığına bakılırsa, 2 yıl önce semtin bütün koruma polisleri şuradaki kahvede toplanıyorlarmış ara sıra. Korudukları aileleri anlatıyorlarmış birbirlerine. Kimi ev hanımları baklava falan çıkarıyormuş akşam yemeğinde. Kimileri merhaba demekle yetiniyormuş. Yine de bir süre sonra kişi kendini evdekilerin akrabası gibi görmeye başlıyormuş. Bir büyük ailenin bir parçası. Kendisi de öyleydi ya. Bankadaki kızlar nasıl yakın bir ilgi gösteriyorlardı. Hepsi güzeldi. Tertemiz kokan, her gün alacalı, yeni entariler giyen kızlardı. Çay molasında, öğle paydosunda, köşedeki dönerciden yiyecek bir şeyler getiriyorlardı ona. Bankaya girip çıkan yaşlı teyzeler de, ihtiyar emekliler de, merhaba oğlum, diyorlardı. Tuzlu pasta armağan ediyorlardı ay başlarında. Bir ailen oluyordu. Onları koruduğunu biliyorlardı. Gözlerinin önüne, yer sofrasının başına sıralanmış kardeşleri geldi. Babası da ona böyle güvenmemiş miydi? Aman yüzümüzü kara çıkarma oğlum, dememiş miydi? Aylardır bekliyordu. Hiçbir şey olmamıştı, Tanrı'ya şükür. Öyle kanlı çatışmaya, soyguna falan karışmak zorunda kalmamıştı. Ama bir yararlılık da gösterememişti. Beklemek yorucuydu. Sen insan sarrafı oldun artık, demişti bankadaki Güzide Hanım. Doğru. Otobüsten inecek oğlana da anlatmıştı bunları birer birer. Onu uyarmıştı. Yine de bir sıkıntı vardı içinde. Okumuş oğlan falan ama bu işin acemisi ne olsa. Bahçıvanlıktan anlıyormuş. Kastamonulu. Bir profesörün villasında duracak kışın. Özel koruma polisliğini yapacak. Adam iyi para veriyor. Eskiden pek hızlıymış. Solcuymuş. Şimdi saf değiştirmiş diyorlar. Büyük bir gazeteye köşe yazarı olduktan sonra. Delikanlı, kışın onun villasında duracak. Geleni gideni denetleyecek. Yazında çiçek yetiştirecekmiş bahçede. İyi, güzel. Bir çıkıp gelse artık. Ötede bir kalabalık birikmişti. Birileri bağırışıyordu. Tüfeğini kavradı ister istemez. O yöne yürüdü. 7. ayrımın sonu. Sayfa 75.